چشم جهان. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 16.04'ü gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda bu cuma gününde yepyeni bir program başlıyor. Çeşmi Cihan. Az sonra bu ismin bizim için neler ifade ettiğini biz sizlerle zaten paylaşacağız. Ama öncelikle programımızın künyesini şöyle kısaca size bir aktaralım. Kudret Bülbül, Ufuk Vural, İlyas Balcı birlikte hazırlıyorlar bu programı. Ben Yasemin Pamukçu, mikrofondayım. Recep Özdem ise teknik masada. Saat 16.40'a değin sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha. Program hani belki bizim burada stüdyoda kendi kendimize konuştuğumuz, tartıştığımız bir program gibi görünüyor olabilir ama size biz ne olursa olsun Facebook'ta bir hesap açtık ve dedik ki cesmi.cihan.963 adresine istediğiniz mesajları yazabilirsiniz. Biz de burada seve seve dinlendiririz. Twitter hesabımızsa cesmicihan.tr, arada hiçbir noktası yok. Gelelim bu programın temellerini atmış olan hocamız Profesör Doktor Kudret Bülbül'e. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim hepimize. Sevgili dinleyenlerimiz, Kudret Bülbül İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş. Ankara Üniversitesi'nde küreselleşme üzerine doktorasını tamamlamış. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de akademik çalışmalarda bulunmuş. 8 yıla yakın bürokraside bulunmuş. Pek çok yayınlanmış makalesi ve kitabı var. Ben bu kadarını aktarıyorum ama elbet eksiklerim vardır. Madem yanı başım, o zaman lütfen siz bunları tamamlayın. Şuradan devam edelim. Bürokraside 8 yılınızı, yaklaşık 8 yıl tamamladım demiştiniz. Hangi birimlerde görev aldınız?
Teşekkür ediyorum. Ben de sözlerimin başında dünyanın neresinde olursa olsun güzelimiz, dilimiz, Türkçemizde bizi dinleyen bütün dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Onlarla birlikte belirli bir dönem birlikte olacağız. Onlarla Türkiye'yi, dünyayı, bölgemizi hep birlikte değerlendireceğiz. Siz bir giriş yaptınız. Bürokrasi kısmında ben tamamlamış olayım. Hı hı. 2010 itibariyle bürokrasiye başlamış olduk. Üniversiteden bürokrasiye geçmiş olduk. Kamu güvenliği, müsteşarlığı, müsteşar yardımcılığı, müsteşar vekilliği 4 yıla kadar orada çalıştık. Bir 3 yıla kadar Yurtdışlıklar ve Akrabalar Topluluklar Başkanlığı görevini yerine getirdik. Kısa bir süre Başbakanlık müşavirliği görevinde bulunduk. Ondan sonra da tekrar üniversitemize döndük. Hali hazırda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekan olarak göreve devam ediyoruz.
Çok güzel, çok güzel hocam. Hocam şimdi biz Çeşmi Cihan dedik. Yani bu ismi aslında siz koydunuz. Programımızın isim babası da sizsiniz. bizim için bazı çağrışımları var Çeşmi Cihan'ın. Fatih Sultan Mehmet'in işte Amasra'da bakacak da çıkıp da la la la la Çeşmi Cihan bu mu ola dedi. O muhteşem coğrafyada ama siz neler düşünerek Çeşmi Cihan dediniz? Merak ediyorum.
Tabii niye Çeşmi Cihan, onu izah edeceğiz ama genellikle bu programda biz biraz medeniyetimize, biraz siyasete, biraz topluma dair konuşmalar yapacağız. Tabii bu tür programlar Türkiye'de yapılıyor ama yapılırken genellikle bizim köklerimizden, medeniyetimizden kavramlar çok fazla kullanılamayabiliyor. Evet. Aslında Çeşmi Cihan bu programın dünyaya nereden bakacağını da işaret ediyor. Siz ifade ettiniz, 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet Kara'dan Osmanlı donanması da denizden Amasra'ya doğru ilerler. Bunun üzerine şehrin o devirdeki Cenevizli yöneticisi şehri bir savaş yapmaksızın teslim eder. Bartın'dan Amasra'ya doğru işte bakacak mevkiinde Amasra'ya bakarken o büyük komutan, büyük padişah güzellikler karşısında hayran kalır ve yanındaki lalasına döner ve lala lala Çeşmi Cihan bu mu ola der. Tabii Fatih o gün bir güzelliği, bir estetiği, bir zarafeti, gerçekten devasa bir coğrafi güzelliği görerek buna işaret ediyor. Keşke biz de öyle bir dünyaya bugün bakabilsek. Bugün maalesef yeryüzünde o kadar güzellikleri göremiyoruz. Ama Fatih'in baktığı yerden bakma amacıyla onun gördüğü perspektiften görelim diye Çeşmi Cihan diyoruz. Yani dünyanın gözü, dünyaya bakış. Alt başlığımızda dünyaya bakış. Bu anlamda bugünün dünyasına Türkiye'den bakma ve belirli bir perspektiften bakma amacını ortaya koymak için Çeşme Cihan ismini koyduk.
O kadar güzel bir coğrafyaya aslında bakabilmemiz belki mümkün de şu savaşları bir kenara bırakabilsek değil
keşke,
mi?
Keşke, keşke.
Yoksulluk, açlık bunlar bir kenarda kalsa aslında coğrafya yine bizim coğrafyamız, dünya yine bizim dünyamız, gözler yine bizim gözümüz bakabiliriz. Hele bir de gönül evet. gözümüzü açtık mı her şey yoluna girer ama maalesef gördüklerimiz bizi karamsarlığa sürüklüyor zaman
maalesef,
zaman.
Maalesef.
Evet biz iç gündeme hapsoluyoruz. Küresel gelişmelerden bazen koptuğumuz oluyor. Hangi televizyon kanallarsak akademisyenler genelde içte yaşadığımız sorunlardan bahsediyorlar. Zaman zaman dıştaki tabii şeylerden, konulardan da bahsedildiğini görüyoruz ama galiba bizim bu programdaki hedefimiz daha çok dışarıda olanları yansıtmak.
Belki niye böyle bir program? Esasen ona biraz değinmekte fayda var. Gerçekten 2000'li yıllarla birlikte Türkiye inanılmaz bir değişim dönüşüm geçiriyor. Bunu yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz çok daha net göreceklerdir, gözlemleyeceklerdir. Eminim her Türkiye'ye geldiklerinde, döndüklerinde bir başka Türkiye ile, bir başka değişmiş, dönüşmüş ve gelişmiş bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaklardır. Türkiye'nin kat ettiği mesafe yurt dışından çok net bir şekilde gözlemleniyor. Ben gerek görevlerim gereği, gerek akademik ilgim gereği çoğu ülkelerde bulundum. Oradaki insanlarla, vatandaşımız olsun olmasın, oradaki insanlarla konuştuğumuzda bunu net olarak görüyorlar. Artık eski Türkiye gerçekten yok. Türkiye'nin tarihiyle, coğrafyasıyla, bölgesiyle, toplumuyla barışık bir Türkiye var artık. Buna yeni Türkiye de deniliyor. Bu anlamda coğrafi sınırlarını fersah fersah aşan bir Türkiye var. Türkiye inanın en az Türkiye ile ilgili devasa bir etki alanı hinterlandı olan bir Türkiye var. Fakat çoğu kez siz de işaret ettiniz, Türkiye'deki tartışmalara bakıldığında bu perspektifi çok gözlemlemiyoruz. Çok fazla bu perspektiften bakıldığına şahit olmuyoruz. İç politikanın inanılmaz bir gündem teşkil ettiğini görüyoruz tartışmalarda. Elbette politika içeride üretilir. Elbette iç politika belirli oranda tartışılmalı. Ama entelektüeller, akademisyenler biraz daha dış politikayı, biraz daha Türkiye'den beklentileri üzerine odaklanmalılar. Belki burada şunu düşünebiliriz. Yani iç politika tartışılsın. Ne eksikliği var, ne zararı var? Sonuçta bir tartışmadır. Hı-hı. Belki böyle bir soru sorulabilir.
Tabii ki tartışılsın. Evet. Bize tartışılmasın demiyoruz değil mi?
Evet, evet.
Ama dışarıdan bize bakışı da engellememeli değil mi? Bu yani çok fazla gündem yapılıp da dışarıdan bizim gelişmelerimizi büyüyen Türkiye'nin görünmesini engellememeli bu tartışmalar.
Tabii, tabii. Tabii işte bu iç politikaya bu kadar odaklandığımız, sadece içerideki sorunları gördüğümüz, gözlemlediğimizde neyi kaçırıyoruz? Sizin verirseniz biraz onlara tabii. değinmek isterim. Sadece içerideki gündeme odaklandığımızda Türkiye içindeki sorunları aşırı büyütüyoruz. Çünkü sadece sorunların kendi içimizde olduğunu, kendi sorunlarımızın var olduğunu düşünüyoruz. Oysa başka ülkelerde yaşananlar bilinse, oradaki sorunlar fark edilse Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi daha iyi gözlemleyebileceğiz. Yani bunu dışarıdaki konulara, sorunlara, fırsatlara sadece sorun olarak bakmak da doğru değil ama dış dünyadaki gelişmelere odaklandığımızda içerideki sorunların bu kadar büyük sorunlar olmadığını daha rahat gözlemleyebileceğiz.
Evet.
İkincisi, aydınların, akademisyenlerin, medyanın iç sorunlara, iç siyasete bu kadar gömülmesi adeta içerideki ayrışmayı da artırıyor. Daha fazla kutuplaşmaya da neden oluyor. Niye? Çünkü bütün sorunların içeride yaşadığımız sorunlar olduğunu zehabına kapılabiliyoruz. Oysa küresel bir dünyada yaşıyoruz. Bırakalım siyasal, ekonomik, sosyal gündemleri. Dış dünyadaki kuşların bile grip olması bizi içeride etkiliyor. Örneğin yakın zamanda çok işte kuş gribi, şu gribi, bu gribi. Çok uzak diyarlarda. Ama o grip nedeniyle Türkiye'de insanlar çok yakından etkileniyor. Ben fırsat buldukça köyüme, annemi ziyarete gitmek istiyorum. Onun da tavukları var, ne güzel. Ama işte bir kuş gribi vakası olunca benden önce kaymakamlık belki işte sağlık nedeniyle haklı olarak tavukları itlaf yoluna gidebiliyor. Yani uzak diyarlardaki gripler bile bizi etkileyebiliyor. Dolayısıyla iç sorunlara odaklanmak ayrışmayı tetikliyor. Bir başkası iç gündeme yoğun yer vermek bölgeyi ve dünyayı doğru konumlandırmamızı engelliyor.
Evet.
Dünyadaki gelişmeleri yeterince bilmezsek, yeterince bunu fark etmezsek, Türkiye'nin nereye evrildiğini, neleri başardığımızı, neleri başaramadığımızı gözlemlememiz de engelliyor. O yüzden küresel bir atmosfer içerisinde buna değinmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor. Keza yine iç gündemin yoğun yer tutması, ülke insanının, gelecek nesillerimizin medeniyet vizyonumuzdan, küresel etkinliğimizden bir haber yetişmesine de neden oluyor. Şöyle düşünelim, Türkiye'deki bütün akademik, entelektüel tartışmalar, Türkiye iç sorunlarla ilgili.
Tamam.
O zaman gençlik, öğrenciler ya da Türkiye'deki geleceğe dair endişesi olanlar sadece Türkiye içi sorunlarla ya da Türkiye içi meselelerle büyümüş oluyorlar.
Evet.
Oysa Türkiye, birazdan değineceğiz belki, en az Türkiye ile ya da sadece Türkiye ile sınırlandırabilecek bir ülke değil. Bir başka mesele, yine bu anlamda eksiklik olabilecek eksiklik, aydınların, akademisyenlerin, medyanın sadece iç gündeme odaklanması, Türkiye'nin etki alanındaki Türkiye'ye gerçekten anlam ifade eden, değer veren, gönül coğrafyamızdaki insanların bize atfettikleri değerin görülmesine de engelliyor.
Engel oluyor, tabii.
Bunu zaten ilerleyen programlarda değineceğiz. Yurt dışına çıkıldığında çok net olarak insanlar görürler gerçekten. Bir tarihi birikimi var, bir medeniyet birikimi var. Türkiye çok zengin bir Avrupa ülkesi değil. Belki Lüksemburg kişi başına gelir açısından çok daha fazla bir ileri bir ülke olabilir. Ama bu tür zengin ülkelerin kültürel etkisi hinterlandı, siyasal sırların bittiği yerde bitebiliyor. Ama Türkiye öyle bir ülke
öyle değil.
Çok devasa bir birikimi var. İş sorunlara bu kadar odaklanmak işte Türkiye'ye dair beklentileri de görmeyi engelliyor. Bunun bir sonucu olarak şöyle bir sonuç da doğuruyor. Gerçekten gönül coğrafyamızda işte Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Afrika ya da işte dünya beşten büyüktür diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu ister istemez mazlum coğrafyalarda bir umut oluşturuyor. Haklı bir umut, haklı bir beklenti oluşturuyor. Ama Türkiye'deki tartışmaları izleyen, o umut bekleyen insanları düşünelim. Kendi sorunlarının, kendi ihtiyaçlarının Türkiye'de hiç gündeme gelmezse eğer, hiç gelmediği bir ortamda umutları doğal olarak kırılıyor. Son olarak belki şuna da işaret etmek gerekebilir. Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi de görmeyi engelliyor. Türkiye'nin kat ettiği...
Nereden nereye geldik?
Bunu görebilmek için dış dünyadaki gelişmelerle yakından bir ilişki kurmamız, onlarla kıyas yapmamız gerekiyor. Ama bunları hiç görmeden, hiç gözlemlemeden sadece Türkiye'deki meseleleri konuştuğumuzda bunu görebilmek, kat ettiğimiz yolu görebilmek de zor. Evet. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum işte ilkokul yıllarında, ortaokul yıllarında radyo, TRT vardı, onu dinlerdik. Uzak coğrafyadaki insanların bizi dinlemesi gibi. Şöyle biliyorum işte para birimleri açısından 100 falan ülkenin para birimi denilirdi. Vesaire TL ile kıyaslama yapılırdı. Şimdi bu gelişmeleri bilmek gerekiyor. Türkiye'nin örneğin işte birkaç çok değil 20 yıl önce 2000 dolarlardan bugün 10 bin dolarları aşan bir noktaya geldi. Bu Türkiye içi gelişmeyi görmek açısından iyi. Ama biz buraya gelirken başkaları nereye geldi? Ya da neredeydiler? Nereye düştüler? Bütün bunları görebilmek açısından Türkiye'yi bir küresel vizyonun içerisinde değerlendirmek gerekiyor. Bu programda biz biraz Türkiye'ye değil işte bu perspektiften bölgeye, dünyaya odaklanmak istiyoruz.
Peki tüm bu söylediklerinize karşı biz ne tür çözümler üreteceğiz programımızda? Yani evet Türkiye gündemini bizi bir yerde tutacak elbette ama dışarıda olanları hangi açılardan değerlendireceğiz? Ya da hangi coğrafyalarda olanlar bizi en çok ilgilendiriyor olacak?
Onlara da geleceğiz. Belki biraz sonra burada ne tür programları ele alacağımıza da işaret edeceğiz. Ama esasen dünya sorunlarına odaklanmak istiyoruz. Çünkü Türkiye'de Türkiye'nin sorunlarına iç politikaya odaklanan yeterince program var. Sadece bunlara odaklanan sıkıntılarına az önce değindik. Bölgemize bizden beklentileri olan coğrafyaların sorunlarını, bakışlarını, imkanlarını biraz Türkiye'ye taşımak istiyoruz.
Evet.
Sadece sorunlar değil, oradaki imkanlar, oradaki bakışlar, oradaki beklentiler, oradaki durumlar gerçekten önemli. Bizim insanımızın öğrendiğinde çok şaşıracağı, inanın çok etkisi olan bir Türkiye var. Bu etki sadece siyasal arenada değil, elbette o alanda da var. Sadece ekonomik değil, sadece sosyal değil, kültürel, tarihsel, pek çok alanda çok etkisi olan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. İşte bunları biraz Türkiye'ye taşımak, bizim medeniyetimizle yol bulmak isteyenler diye bir alt motto koymuştuk. Aslında bu programın bir anlamda alt mottosu ya da hedef kitlesi dünyada, cihanda bizim medeniyetimizle yol bulmak isteyenler olarak özetleyebiliriz. İzleyicilere sadece bilgilendirici değil, belirli bir perspektif, belirli bir medeniyet vizyonu kazandırıcı bir program olmasını arzuluyoruz. Esasen özetle Türkiye'den bakarak çözüm arayacağız sorunlara.
Peki konulara hangi açıdan yaklaşacağız? Devlet politikaları üzerinden mi yaklaşacağız?
Çok öyle değil. Elbette devlet politikaları çok etkili, çok önemli. Ama nihayetinde insanlar bireysel yaşıyorlar. O nedenle sadece devlet politikaları üzerinden değil, biraz medeniyet üzerinden, biraz belki siyaset üzerinden, biraz toplum üzerinden odaklanmaya çalışacağız. Toplumların, aydınları, entelektüelleri, tarihleri, kültürleri bizim programımızın konularından olacak. Belki oradaki aydınlar, dış dünyadaki önde gelen isimler, aktörler, dönem dönem misafirlerimiz olacak.
Ya o zaman programımızda konuklarımız olacak.
Tabii programlarımızda konuklarımız
çok
olacak.
Güzel. Farklı alanlardan, öyle mi?
Farklı alanlardan. Zaten belki konulara birazdan değinebiliriz.
Mesela büyükelçilikleriyle bağlantılı olabilir mi? İşte diyelim ki Sudan'dan bahsedelim. Sudan Büyükelçiliğinden bir konuğumuz olacak.
Olabilir tabii. Büyükelçiliklerden de olabilir. Sudan'la ilgili aydınlar olabilir. Sudan'la ilgili Türkiye'den önde gelen ve Sudan'a ilgisi olan insanlar da olabilir. Bunlar gerçekten bizim toplumumuzda var. Bir dönem Sudan'da yaşamış, okumuş ya da Türkiye'de okumuş, Sudan'a dönmüş, tekrar Türkiye'ye dönmüş. Sadece Sudan üzerinde değil, başka ülkelerde de bu anlamda şeyler var. Elbette o tür konuklarımız söz konusu olacak.
Peki biz aynı zamanda az evvel ben Twitter ve Facebook adreslerimizi verirken şunu söyledim. Biz hani burada kendi kendimize sohbet ediyor olabiliriz ama dinleyicilerimizin de bize katkılarını bekliyoruz değil mi Kudret Bülbül?
Tabii ki onu bekliyoruz büyük oranda. Çünkü bu esasen keşke mümkün olsa canlı interaktif olabilse. Ama siz adreslerimizi verdiniz. Program sonunda tekrar vereceğiz. Esasen dinleyicilerimiz mutlaka bize yazmalarını, mutlaka bizimle görüşlerini paylaşmalarını, eğer arzu ederlerse gündemimize almasını istedikleri konuları bizimle paylaşmalarını arzu ederiz. Çünkü programı onlar için yapıyoruz. Bizim onlar adına sahip olduğumuz birikimleri ve onlar adına sahip olan birikimleri sahip olanları konuk ediyoruz. Gerek konuk öneriler olabilir, gerekse konu öneriler olabilir. Mutlaka olabildiğince interaktif bir program bekliyoruz.
Peki, Çeşme Cihan Dünya'ya bu bakış programımız bizim. Bu programımızda ne tür konular üzerine odaklanacaksınız Kudret Bey?
Tabii bu aslında soru bir tür programın mukaddimesi gibi bir soru.
Omurgası mukaddime derken.
İbn Haldun'un yani çok düşündüğü bir uzun tarih kitabı var. Ama mukaddime diye birkaç yıllık bir girişini yazıyor. Dolayısıyla bu soru aslında programın özeti, mukaddimesi ya da girizgahı, peşrevi.
Çok güzel.
Ben seviyorum bu tür kavramları da kullanmayı. Esasen alanım siyaset bilimi ama sadece siyasetten bahsetmek bizim toplumumuzun ürettiği diğer kavramları görmemesinden gelmek çok uygun değil. Programa biz küresel bakışta diyebilirdik, küresel analizde diyebilirdik ama Çeşme Cihan diyerek aslında bir anlamda sanata, edebiyata da bir kapı aralayalım istiyoruz. Zaten biraz sonra değineceğim bir başka perspektiften.
Çok güzel, sanat da var içinde.
Olsun arzuluyoruz olabildiğince.
Güzel,
olabildiğince.
Harika.
Sorduğunuz soruya dönmek istersen, bu programın esasen dört temel ayağı var. Batı, Evladı Fatihan, Türkçe ve Türk topluluklar, mülki İslam. Peki bunlar arasında ne tür konulara değineceğiz? Bu esasen programın sınırlarını, kapsamını da ortaya koyuyor. Batıdaki gerilemeleri diyeyim, maalesef gelişmeler diyemiyorum artık. Son birkaç yıldır inanılmaz bir gerileme söz konusu. İnsan hakları açısından, özgürlükler açısından, İslamofobi açısından, farklı olana, farklı kimliklere, kültürlere saygısızlık açısından,
demokrasi açısından
çok ciddi sıkıntılar var. Bunları söylerken izleyiciler lütfen bizi yanlış değerlendirmesinler. Ben özü itibariyle gerek geçmişinde gerekse bugün Avrupa Birliği'ni destekleyen bir akademisyenim. Avrupa Birliği sürecini Türkiye'nin destekleyen bir akademisyenim. Çevremdeki pek çok insanların itirazlarına rağmen Avrupa Birliği uzun zaman gerçekten bir ilke birliği, değerler birliği olarak katkı sağladı. Türkiye'nin gelişimine de katkı sağladı. Ama son birkaç yıldır çok yakından izliyoruz. Bir değerler birliğinden artık bir tehditler birliği, bir tür korkular birliği, bir tür endişeler birliğine doğru evriliyor. Doğal olarak biz de bu anlamda eleştirilerimizi ifade ediyoruz. Bu anlamda işte bütün bunların bu programın konusu olacak. Avrupa'daki İslam karşıtı gelişmeler, oralarda sivil toplum örgütlerimizin yaşadığı sıkıntılar, insan hakları ihlalleri, keza. Ya çoğu kez dinleyicilerimiz ya da öğrenciler bu tür insan hakları ihlallerinin sadece Türkiye'de olduğunu sanırlar. Kesinlikle böyle bir şey doğru değil. Niye öyle bir algı var? Şundan dolayı bir algı var. Biraz abartarak ifade edeyim. Türkiye'de sineğin kanadı kırılsa bunu izleyen uluslararası kuruluşlar var. Ve bu nedenle insan hakları ya da hayvan hakları konusunda eleştiriler yüksek sesle söylüyorlar. Ama biliyor musunuz Avrupa'daki pek çok ülkede, Fransa'da, Almanya'da pek çok yerde inanın her yıl onlarca cami yakılıyor. bazen kundaklama yapılıyor ve orada insanlar canlı canlı yakılıyor. Doğru. Ben bunu söylediğimde izleyicilerimiz farkında olmadıkları için abarttığımızı düşünebilirler. İnanın internete girsinler, biraz medyaya baksınlar. Bunu çok net bir şekilde görecekler. Hı-hı. Dolayısıyla bunları gündeme getirelim istiyoruz. Çünkü Hı-hı. Avrupa'nın kararması, geleceğinin kararması Hı-hı. sadece Avrupa'nın kararması değil, dünyanın geleceğinin kararmasıdır. Hı-hı. Bunları söylerken bunlar olmasın, bunlara verilebilecek katkı varsa birlikte katkı verebilelim diye söylüyoruz. Hı-hı. Dolayısıyla Avrupa'daki gelişmeler, ılımlı batı, bu da bir terminolojiye bizim ürettiğimiz bir katkı. Bugün çok ciddi bir şekilde ılımlı İslam ifadesi dile getiriliyor. Sanki dünyadaki sorunları üreten bir başka türlü İslam var da sorun üreten, sorun üretmeyen ılımlı bir İslam arayışı ihtiyacı varmış gibi ifade ediliyor. Oysa bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu şey belki bu terminolojide söylemek gerekirse ılımlı batı. Çünkü Avrupa'daki, Amerika'daki gelişmeleri çok net olarak biliyoruz. Hı hı. Ben sadece batıya girmeyeyim. İşte batı başlıklarımızdan bir tanesi esasen.
Anladım. Şimdi ılımlı batıyı sadece biraz ben konuyu açmak istedim sizin neyi kastettiğinizi. Yani batının bazı değerleri konusunda İslam'a mesela kendisini esnetmesi gerekiyor anlamında mı bu?
Batıda da tabii gerçekten özgürlükçü, çoğulcu, demokratik insanlar var. Ama tersi insanlar da var. Bugün işte Avusturya'da bir hükümet var. Türkiye'nin açtığı sorunları tekrar gündeme taşıyan bir hükümet. Hı hı. Yani aşırıların da iktidarda olduğu bir hükümet. Türkiye gerçekten bir tür karanlık dönemler diyebileceği işte başörtü yasağı gibi şeyleri geride bıraktı. Ama hı hı. yeni hükümet, örneğin Eğitim Bakanı bununla başladı.
Evet.
Avusturya'da. Yani işte Avrupa Birliği işte bir zamanlar demokrasi, özgürlüğü, çoğulculuğu savunurdu. Hı hı. Bilmiyorum bu sorunlarla ne şekilde ifade edilebilecek. Hı hı. Almanya'da işte peki daha ya da birçok farklı hareketler var. Amerika'da gittikçe sertleşen söylemler
İslamofobi.
Var. Yani gerek İslamofobi gerek sadece hı. Müslümanlar bağlamında hı hı. değil işte yabancılar bağlamında, göçmenler bağlamında. Çünkü bu bir bakış açısı esasen, bir evet. daralma.
Evet.
Yani hedefe bir sadece Müslümanlara yönelik olması sanki onlara yönelikmiş gibi. Bu esasen bu bakışa sahip olanların sorunu.
Hı-hı.
Avrupa'nın daralması, Avrupa'nın Hı-hı. krizi. Bunlara Anladım. Programlarımıza değineceğiz.
Tamam.
Başlıklarımızdan birisi bu.
Tamam,
İkinci başlığımız Evladı Fatihan, Balkanlar. Hı-hı.
Evet.
Tabii Balkan coğrafyasından bizi dinleyenlere de selamımızı verelim.
Çok dinleyenimiz var evde.
Benim
çok.
Vardır.
Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan.
Tabii. İşte Batı Trakya'dan, Bulgaristan'dan, Bosna'dan, Arnavutluk'tan, Hı-hı. pek çok farklı yerlerden mutlaka bizi dinliyorlardır. Tabii orayla Türkiye'nin ilişkileri bir sadece ülke ilişkisi değil. Bu insanlar aynı zamanda yaşadıkları coğrafyayla Türkiye arasında birer köprüler.
Tabii.
Makedonya'daki insanlarımız, keza Bosna'dakiler, diğerleri Türkiye ile onlar arasında çok ciddi birer köprüler.
Kudret Bülbül'le sohbetimiz devam edecek Çeşmi Cihan'da. Dinleyenlerimiz saatlerimiz 16.27'yi gösteriyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yepyeni bir program başladı. Çeşmi Cihan'da programımızın yapımcılarından Profesör Doktor Kudret Bülbül'le programımız hakkında konuşuyoruz. Bu bizim ilk haftamız olduğu için şöyle bir çerçeve çiziyoruz sizler için. Bu çerçevenin içini ne tür resimlerle dolduracağız onu anlatmaya çalışıyoruz. Çeşmi.cihan.963 bizim Facebook hesabımız. Çeşmi Cihan TR ise Twitter hesabımız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlerin de önerileriniz olursa, az evvel hocamız söyledi, onların da dinleyenlerimizin de önerileri olursa mutlaka değerlendireceğiz dedi. Adreslerimiz mesajlarınız için açık. Evet, Batı'dan bahsettik. Sonra da Evladı Fatihan'dan da, yani Balkanlardan da bahsedeceğiz diyordu hocamız.
Evet, programın içeriğine değiniyorduk. Batı'daki gerilemelerden esasen bahsettik. Evladı Fatihan Balkanlardan da bu programda bahsedeceğiz. Balkanlarda yaşayan Türkler, Müslümanlar, oradaki sorunlar, ihtiyaçlar, Sorunlar, ihtiyaçlar demek sadece negatif gibi görülebilir. Onunla birlikte onların kültürleri, değerleri, bakışları da mutlaka önemli. Onları da dönem dönem gündemimize
yine
taşıyacağız.
Yine sivil toplum kuruluşlarındaki kanaat önderlerini de...
Aydınlar, entelektüeller, işte Türkiye'de örneğin Balkan kökenli çok sayıda insanımız var. Yani Balkanların Türkiye'ye kattığı çok önemli değerler var, çok önemli aydınlar var. Orayı çok iyi bilen aydınlar var. Belki... Balkanization literatürde çok pozitif anlamda kullanılmıyor ama bu şöyle kullanılıyor. Balkanization diye bir kavram var. Farklı kültürlerin daha fazla parçalandığı, daha fazla birbirleriyle çatıştığı bir durumu ifade etmek için kullanılıyor.
Öyle mi?
Küreselleşme
literatüründe. Yani bana bu kelimeyi söyleseniz ben hiç bunu düşünmezdim, biliyor musunuz hocam? Tam tersine daha bir iç içeliği kastediyor diye düşünürdüm.
Aslında
ben.
Hem haklısınız hem değil.
Evet.
Şöyle ifade edeyim. Kavram bence bugünün dünyası için doğru. Bugünün dünyası için, gerçekten bugünün Balkan toplulukları için bakıldığında doğru. Ama yüzyıllarca orayı barış içinde yönetmiş Osmanlı barışı açısından bakıldığında tabii, Balkanization tam da sizin söylediğiniz gibi çok farklı bir arada yaşatan, kaynatan, birbirine katkı veren, değil mi? Birlikte tabii. Yaşayabilen. İşte komşuların bir ara Makedonya ziyaretimizde Makedonya Cumhurbaşkanı ifade etmişti. Yani bir komşu kapı gibi bir deyimden bahsetti Makedonyaca. Yani işte gayrimüslim bir komşunun evinden, avlusundan Müslüman bir komşu kendi evine geçiyor.
Evet.
Yani evlerin bile adeta içe geçtiği bir ortam. Yani birisinin avlusundan kendi evinize geçiyorsunuz.
Peki hocam ya öyle bir anlama kaymak için, o yüzyıllar evrenin anlamına kaymak için çok şey mi gerekiyor? Yani bu bir ütopya mı artık? Balkanization anlamının benim anladığım şekilde
yani
olması için.
Yani tabii şöyle gerçekten öylesi bir çoğulculuktan, farklılıktan, karşılıklı hoşgörüden, değil mi? Evet, birikimden bugüne kolay gelinmiyor. Çok yaşanmışlıklar var. Bütün bir tarihin hesabını ya da bütün bir tarihi birden değiştiremeyiz, dönüştüremeyiz. Ama tarih bize bir tür deniz fenerleri gibi yol haritasıdır, rehberdir. Ne yapabiliriz? Bugünkü negatiflikten bir ölçüde daha ileriye götürebilen, sorunları daha azaltabilen, pozitifleri daha da artırabilen bir perspektif sunabilirsek, biraz daha ileriye götürebilirsek, gelecek nesillere görevimizi yerine getirmiş oluruz. Çünkü bütün yaşanmışlıkların hesabını ortadan kaldıralım, çözelim dersek kendimize haksızlık etmiş oluruz.
Doğru.
Bazen gerçekleştiremeyecek idealler ortaya koymak da çok daha fazla yoruyor hepimizi. O açıdan küçük ama gerçekleştirebilir idealler koymak çok daha anlamlı. Üçüncü başlığımız daha var. Türkçe ve Türk toplulukları. Bunu ben özellikle bu şekilde koymayı tercih ettim. Çünkü Türkçenin değeri çok bilinmiyor.
Evet.
Türkçe gerçekten bir dünya dili.
Dünya.
Belki bir programda bunu özellikle değiniriz. Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar çok geniş bir coğrafyada bugün insanların anlaşabileceği birinci dil İngilizce değildir. Birinci dil Almanca değildir. Birinci dil Türkçedir. Artık bu sınır da belki ifadede yeterli değil. Çünkü Türkiye'de okuyan ya da Türkiye'den yurt dışına gitmiş çok geniş coğrafyada insanlarımız var. Onlarla birlikte düşünüldüğünde Türkçe gerçekten bir dünya dili. O nedenle Türkçenin önemi ya da Türkçe konuşan topluluklara değinmek gerekiyor. Bu bazen Türkçeyi biz Türkiye'nin dili gibi görebiliyoruz. Türkçe elbette Türkiye'nin bir dili ama sadece Türkiye'nin dili değil. Örneğin Gagavuz Türkleri var Moldova'da, değişik yerlerde. Onlar da Türkçe konuşuyorlar. Belki Hristiyan Türkleri ama Türkçeleri gayet güzel. Belki bugünün Türkiye'si açısından çok net anlaşılamayabilir ama inanın annem babam dönemindeki Türkçeyle ya da onlarla gitseler çok daha rahat anlaşabiliyorlar.
Evet.
Dolayısıyla Türkçe Türkiye'yi aşan bir dil.
Evet, işte bizim hocam genelde programlarımızda vurguladığımız bir şey var. Siz de katılır mısınız bilmiyorum ama işte yurt dışında yaşayanlar için ailelere öncelikle diyoruz ki aman ne olur çocuklarınıza Türkçeyi öğretin.
Tabii.
Bir zaman sonra artık yaşadıkları ülkenin dilini öğretiyorlar. Kendileri evde onu konuşuyorlar. En azından bir Türkçe yayın yapan bir kanal açık olsun evinizde. Evinizde Türkçe konuşun ve eğer devlet destek veriyorsa Türkçe derslerine çocuklarınızı mutlaka götürün. Saati ne olursa olsun saat 5'ten sonraya koyuyorlar örneğin zorlaştırmak için. Mutlaka dilinize sahip çıkın diyoruz. Sizinki de aslında aynı noktaya ulaşıyor değil mi?
Çok tamamlayıcı ifadelerde bulundunuz. Ben de batıdaki konulara bahsederken konular notlarım arasında vardı. Oradaki Türkçe ihtiyacı, ailelerin Türkçe ihtiyacı, çocuklar ellerinden alınan aileler, gençlik daireleri, yani Avrupa'daki, Amerika'da yaşayan insanlarımızın sorunlarını mutlaka gündeme taşıyacağız bu programda. Türkçe ve Türk topluluklardan bahsederken tabii ki bir Kırım sürgününü, bir Doğu Türkistan'daki yaşanan sorunları, Ahıskalıları, Gökoğuzlar, Çerkezler, Irak ve Suriye Türkmenleri, Türk dünyasından gelecek kanaat önderleriyle yaşanan sorunları mutlaka değerlendireceğiz. Dolayısıyla Türkiye'nin dışında, Türkiye'nin derlandığı anlamda çok geniş bir topluluk var. Örneğin Türkiye'den çok bilinmez. Avustralya'da, Kıbrıs'tan gitmiş. Bugün orada milletvekilliği, bakanlık yapan insanlarımız var.
Avustralya'da.
Tabii ben bir ziyaretimde onlarla görüşmüştüm. Bu çok farklı ülkelerde de var. Türkçe gerçekten gurur duyulacak ve sahip olunduğu için övünülecek bir dil. Bu bazen unutuluyor. Dolayısıyla bu program belki buna da bir ölçüde katkı sağlayacak. Üçüncü bir başlığımız daha var. Ben buna mülki İslam dedim. Belki niye mülki İslam denilmiş olabilir? Esasen İslam coğrafyası. Ama biraz sanat edebiyat, az önce ifade etmiştik ya, hani öyle de ifade edilebilir. Böyle de ifade edilebilir. Biliyorsunuz Ziya Paşa 1870'lerde galiba yazdığı şiirinde, İşte Avrupa'yı geziyor, görüyor, o İslam dünyasını görüyor. Çok hoş bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, diyar-ı küfrü gezdim, beldeler, kaşaneler gördüm. Dolaştım mülk-i İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Yani diyar-ı küfrü, işte Avrupa'yı, büyük ihtimalle Amerika değildir, bu Avrupa'dır. Gezdim, orada kaşaneler, yani çok iyi yapılmış, ondan sonra gelişmiş binalar, ortamlar, imkanlar gördüm. İslam dünyasını gördüm, maalesef viraneler gördüm diyor büyük şair. Büyük şair diyorum Ziya Paşa. Belki Ziya Paşa bile gelecek nesillere sanatın, edebiyatın kaldığının görülebilmesi açısından çok önemli bir isim. Ziya Paşa aynı zamanda bir vali. Evet. Konya valisi, Halep valisi, aynı zamanda bir müsteşar. Ama çoğu insan bunları bilmez.
Bilmez, doğru. Ne güzel, böyle arada söyleyin, ne oldu mu hocam? Evet, tabii, aklınıza geldikçe.
Tabii. O boyutları çok bilinmez ama işte bu tür sanat, edebiyat, şiir gelecek nesillere çok daha fazla kalıyor. Ben izleyicilerimize mutlaka yapıyorlardır ama her ne yapıyorlarsa bu da mutlaka yapılacaktır ama şiire, sanata, edebiyata, hikayeye zaman ayırsınlar ve bunları da paylaşsınlar, bizlere de paylaşsınlar. Yani. Kendileri de yayınlasınlar. Çünkü gelecek nesillere daha çok onlar kalıyorlar. Tabii mülk-i İslam deyince bir Filistin meselesi, bir Kudüs meselesi. Bu sıralar son derece gündemde. Myanmar mı desek, Arakan mı desek. Tabii arasında farklar var. Orada gerçekten tam bir insanlık dramı, tam bir insanlık zulmü yaşanıyor. Bu gündemimize gelecek. İfade ettiğimiz...
Bulundunuz mu hocam oralarda?
Myanmar'da bulunmadım ama Myanmarlılarla bulundum. Öyle söyleyeyim.
Arakan'da?
Arakan zaten Myanmar'ın içerisinde, içerisinde bir bölge. İnanılmaz sorunlar, inanılmaz insanlık dramı yaşanıyor orada. İnsanlara vatandaşlık verilmiyor. Yani düşünsenize, vatandaşlık verilmediğinde, yani sizin bir devlet otoritesi tarafından resmi olarak tanınmamanız demektir. Ne okula gidebilirsiniz, ne sağlık hizmeti alabilirsiniz, ne yol hizmeti alabilirsiniz, ne eğitim hizmeti alabilirsiniz. Yani çok ciddi bir sıkıntı bu. Önümüzdeki günlerde, hafta ya da bir sonraki hafta Myanmar'la ilgili bir programımız olacak. Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı, değerli bir akademisyenle bu konuyu değerlendireceğiz. İşte keza Keşmir, Eritre, Yemen, Pakistan, Tunus ve birçok meseleler. Belki dönem dönem fırsat bulabilirsek izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz şöyle düşünebilir. Efendim, bu kadar geniş coğrafyayı, bu kadar geniş konuları nasıl konuşabileceksiniz? Ne kadar fırsat olabileceksiniz? Ben biraz daha genişleteyim. Keşke fırsat olabilir olabilirse dönem dönem aydınlarla entelektüel konuları da gündeme alalım diye düşünüyorum. Örneğin Avrupa'da yaşayan çok sayıda insanımız var. Türkler var, Müslümanlar var. Orada kendilerini ifade etmeleri gerekiyor. Şimdi Batı karşısında kendilerini nasıl konumlandırmalılar? Orada şu an bakıldığında iki zıt konumlanma, iki yanlış konumlanma çok ciddi bir sıkıntı. Birinci konumlanma, Batı'daki gelişmeler, Avrupa'da kendisini tamamen Batı'ya teslim etmek. Kendi kültürünü, kimliğini, birikimini, tarihini reddederek asimile olmak. Bu bir yanlış. İkinci yanlış da Batı'ya tamamen kendisini kapatarak, Batı'yı tamamen dışlayarak,
kendi içine dönmek
o masum bir ifade, radikalleşmek, terörize olmak. Anladım. O yüzden Batı'dan örneğin, Batılı ülkelerden DAEŞ'e çok ciddi bir katılım olabiliyor. İşte bu iki yanlışa düşmeden insanımız Batı içerisinde eleştirel bir şekilde kendilerini nasıl ifade edebilmeliler, nasıl başarılı olabilirler, nasıl daha iyi pozisyonlarda olabilirler, bunları da herhalde entelektüellerle, aydınlarla konuşmamız gerekiyor.
Çok güzel.
Fırsat olduğunca bu ve benzeri konulara değinmek isteriz. Ama daha nelerden bahsedeceğimizi tamamlamadan vakit de herhalde bitmek üzere galiba.
Dinleyicilerimize bizi dinlemelerini tavsiye etmenin dışında ne tavsiye ediyorsunuz Kudret Bülbül?
İfade ettim, aktif olmalarını, proaktif bir şekilde davranmalarını, bize yazmalarını, Facebook, Twitter adresimizi verdiniz, onları tekrar edebiliriz.
Tamam.
E-mail adresi, bu programa yönelik bir e-mail adresi de aldık.
Tamam.
kudretbulbul@gmail.com
Tamam.
Dolayısıyla oraya da yazabilirler, görüşlerini paylaşabilirler. Şunu da ifade edelim, biz burada gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Bu gözlemlerin dinleyiciler için iyi olduğunu düşünüyoruz. Ama mutlaka doğru olduğu anlamına gelmiyor.
Gelmez, doğru.
Bazen yanlış da düşünüyor olabiliriz. Yanlış bir şey de öneriyor olabiliriz iyi niyetle. Şundan kuşku duymasınlar, kesinlikle yaptığımızı onların iyiliği için ya da iyi olduğunu, doğru olduğunu düşünerek yapıyoruz. Kötü bir şekilde yapmıyoruz. Ama yanlış bir şey söylediğimizi düşünüyorlarsa mutlaka bizimle paylaşsınlar.
O zaman Facebook sayfamızda hemen chesmi.cihan.963 adresi ve Twitter'da da chesmi.cihan.tr adresleri sizin için açık efendim. Kudret Bülbül, Ufuk Vural, İlyas Falcı birlikte hazırlıyorlar Çeşme Cihan programını. Recep Özden vardı teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Haftaya Cuma günü yine saat 16.05 sularında birlikte olmayı umut ediyorum. Hoşçakalın. Çeşme Cihan.